Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Merhabalar.
Merhabalar. Bugün seçimlerin tarihinden konuşacağız. Bizim için ne anlam ifade ettiğinden. Demokrasi, sandık, bu kavramlar ne zaman hayatımıza katıldı? Onu ne kadar benimsedik? Ve sandığın feraseti ne demek? Bunları biraz konuşalım.
Evet, şimdi seçim deyince insanların aklına hemen demokratik seçimler geliyor. Demokrasinin olmazsa olmaz şartı seçimlerdir. Fakat yani seçimsiz demokrasi olmaz. Ama demokrasisiz seçim çoktur. Yani dünyada her seçim olan yeri, her seçimi demokratik zannetmemek lazımdır.
Yani görüntüde seçim ama altında temelinde demokrasi yok.
Çünkü seçim olması için siyasi parti olması lazım. Serbest basın olması lazım. Propaganda hürriyeti olması lazım. Bunların olmadığı bir yerde seçim politik bir gösteridir. Mesela Sovyet Rusya'da vaktiyle seçimler yapılırdı. Kimi seçileceği zaten önceden parti tarafından belli edilmiş. Tek bir parti var zaten. Partinin adayları var. Halk göstermelik olarak sandığa gider. O namzetleri, yani Komünist Parti'nin namzetlerini sandığa atar. Dolayısıyla halkın seçimi olurdu. Halbuki seçim ne demektir? Yani en az iki alternatiften birisini hür iradesiyle seçmek demektir.
Ya da en azından adaylardan birinin sizin fikirlerinize belli miktarda yakın olması
gerekir. Lazım, hiç değilse. Şimdi böyle bir şey yok. Nitekim Arap ülkelerinde, işte vaktiyle Suriye'de, Irak'ta, bunların hepsinde seçimler bu şekilde. Bizde 1945'e kadar seçimler böyle. Şimdi herkes, yani cumhuriyet deyince akla demokrasi, yani bir de bir yanlış bir şey vardır. Yani seçim varsa demokrasi vardır, değil. Bir de cumhuriyetle demokrasi millet çok aynileştirirler. Halbuki cumhuriyet başka şeydir, demokrasi başka şeydir. Hı hı. Cumhuriyet bir devlet şeklidir. Yani devletin başında halktan kişilerin olması, zıttı monarşidir, soyluların olması. Burada rejim demokrasi olabilir, otokrasi olabilir. Şu anda dünyadaki monarşi sayıca azaldı. Yani krallık rejimlerinin tamamına yakını demokrasidir. Ama dünyadaki cumhuriyet rejimlerinin büyük ekseriyeti diktatörlüktür. Çok azı demokrasidir. Onun için yani cumhuriyet eşittir demokrasi zannetmemeli. 1923'te cumhuriyetin ilanından sonra da demokrasiye geçildiği zannedilmemeli. Çünkü çok eski bir demokrasi tarihi var. 1840'lara kadar uzanan.
Ve seçim olarak bakacaksak eğer, seçim hakkı olarak bakacaksak.
1923'ten sonra da demokrasiye geçilmiş değil. Tam aksine 1925'te demokrasi tamamen Türkiye'de yasaklanmıştır. Yani 1925 Türkiye'de demokrasinin ve basın hürriyetinin yasaklandığı bir tarihti. 1945'e kadar, bunu da bilmek lazım. Şimdi onun için
seçimlerin de niye geldiğini aslında 1945'te belki konuşacağız.
Konuşalım.
Şimdi. Neden
dediğiniz gibi seçimler şöyle bir ehemmiyeti var. Eğer hakikaten seçimse, yani hükümet halkın iradesiyle ve en azından halkın büyük bir kesimin iradesiyle iktidara geliyorsa, bu tabii ehemmiyetli bir şey. Çünkü halkın kendini idare edenlerle birbirine yaklaşması, birbirleriyle iyi kötü bir irtibat kurması demek. Bu sağlıklı bir cemiyet ve sağlıklı bir sisteme yol açar bir memlekette. Bu da huzur ve buna bağlı olarak bazı şeylerin, müsbet şeylerin doğmasına yol açar. Böyle değilse o zaman biz seçimlerden söz ederiz ama bu hakiki seçim değildir. Hı-hı. Göstermelik seçimlerdir.
Peki biraz geçmişe gidelim. Biraz önce dediniz ki cumhuriyetin ilanıyla beraber demokrasi geldi zannediyoruz ama cumhuriyet demokrasi olmayabilir her zaman. Aslında bizim sandık ve demokrasi geleneğimiz cumhuriyetten öncesine dayanıyor.
Çok eskiye dayanıyor.
Hatta dünya olarak örneklerine baktığımızda ilk örneklerden.
Aynen öyle. Hı-hı. Yani evet, Atina bir demokrasi antik çağda. Yalnız bu Atina demokrasisini modern demokrasilerle karıştırmamak lazım. Atina'da vatandaş olanların sayısı çok az. Bunların içinde de rey verme hakkına sahip olanlar çok az. Aslında Atina tam bir oligarşidir.
Şimdi onu
seçkinler oligarşisi.
Biraz açalım madem oraya kadar gittik. Şimdi çok insan yaşıyor.
Evet.
Ama hepsi vatandaş değil.
Vatandaş değil. Evet. Yani vatandaşlık ancak belli işte tarihi geleneklere, maddi geleneklere, soyluluk, belli şeyler. Roma'da da böyleydi. Hı hı. Roma'da yaşayan insanların bir kısmı Roma vatandaşıydı. Roma vatandaşı olmayan kalabalık bir kısım vardı. Peregriniler. Onların hiçbir hakkı yoktu. Hiçbir hakkı yok derken, mülk edinemezdi. Romalı biriyle evlenemezdi. Bırakın seçimlere katılmayı. Roma'da da Roma vatandaşları da ikiye ayrılıyordu. Pleblerle patriciler. Oy hakkı, senatör olma hakkı, praator olma hakkı patricilerin hakkıydı. Pleblerin böyle bir hakkı yoktu. Zamanla Roma'da plebler sayıca fazlalardı. Ve maddi olarak da iyi durumdaydılar. Ticaret yapıyorlardı ama hiçbir siyasi hakları yok.
Peki şunu da soralım o zaman. Böyle bir talepleri var mıydı
vardı,
insanların?
Vardı. Hı. Yani plebler neden biz, para bizde, niye gücümüz yok diye uğraştılar. Ve uzun mücadelelerden sonra yavaş yavaş önce kendi meclislerini kurdular. Roma'da iki tane meclis var. bir pleb meclisi var, bir patrisçileri meclisi var. Yani iki ayrı senato var, iki ayrı parlamento var, iki ayrı...
Sanki iki ayrı devlet varmış
gibi. İki ayrı devlet varmış gibi, evet. Fakat zamanla baktılar ki bu olacak iş değil. Yani Roma'da huzursuzluk oluyor, Roma'nın gelişmesine mani oluyor. Tamamen politik sebeplerle, yani insancıl sebeplerle değil, imparatorlar ve şey, Roma yöneticileri dediler ki pleblerle patrisçileri birbirine yaklaştıralım. Ama Roma'nın sonuna kadar pleblerle patrisçilerin evlenmesi yasaktı.
Şimdi baktığımızda hani demokrasi ya da insan hakları olarak görmemek lazım oy kullanmayı.
Evet.
Çünkü evet bir grup oy kullanabiliyor ama ondan çok daha büyük bir grup.
Evet.
Ne sandık görüyor, ne oy kullanıyor, aynen ne öyle. Aday hiçbir... biliyor. Sadece alınan tabii kararlara uymak
aynen
zorunda.
Aynen öyle. Demokrasinin inkişafı İngiltere'de başlamış. Modern demokrasini biliyorsunuz. Magna Carta'ya 1215'te. Fakat zannedildiği gibi bu bir halk hareketi değil. Demokrasiyi soylular getirmiştir. Yani kralın otoritesine karşı soylular demişlerdi ki biraz da bizim sözümüz geçsin. Halk burada mevzubahis değil. Zaten burjuva sınıfı yok. Fransa ihtilali zaten burjuvaların ihtilalidir. Burjuvalar diyor ki kral var, soylular var, kilise var. Her şey onların elinde. Ne? Kral idarenin başında, soylularla kilisede krala baskı yapabiliyor. Para bizde, biz ticaret yapıyoruz, zenginiz. Ekonomi bizim elimizde. Fakat siyasi hiçbir söz hakkımız yok. Fransa ihtilali bir halk hareketi değil. Tıpkı bütün darbeler, ihtilaller, devrimler gibi. Tepeden inmedir. Burjuvaların, organize olmuş burjuvaların yaptığı bir ihtilaldir.
Sonra burjuvalara karşı ayaklanan herkes Fransız ihtilalini kendilerininmiş gibi kullandı.
Kullandılar. Daha sonra burjuvalara da ayaklandılar. Bu sefer işçi sınıfı teşekkül etti. İşçi sınıfı dedi ki, krallar tamam, bir tarafa ittik. Kiliseyi de bir tarafa ittik. Soyluları da bir tarafa ittik. Her şey burjuvaların elinde. Hop. Size parayı kazandıran
ben
biziz.
Çalışıyorum.
Ben çalışıyorum. Sen benim diyorsun. Artı değerimden sen zengin oluyorsun. Benim hiçbir söz hakkım yok dedi. Burjuvalar buna direndiler. Fakat sonra baktılar ki olacak gibi değil. Sosyalizm kuruldu bazı memleketlerde. Sosyalizm kurulmasını diye sosyal devlet prensibini getirerek işçilerin ağzına bir parmak bal çaldı. İşte bu işçi partileri falan oradan kalmadır. İşçilerin mücadelesi. Yani demokrasi enteresan bir mücadeledir. Ve oy kullanma hakkı.
Demokrasi mücadelesini insan hakları mücadelesi gibi görmemek,
görmemek lazım. Apayrı bir şey. Demokrasi mücadelesi bana sorarsanız, sadece ben söylemiyorum bunu, bir siyasi iktidar mücadelesidir. İnsan hakları apayrı bir şeydir. İnsan hakları mücadelesinde
yani seçme,
de...
Seçme, seçilme, sandığa gitme...
Hayır. Vesaire. Belli kesimlerin hükümette söz sahibi olma mücadelesidir. İnsan hakları mücadelesinin de bir kısmı bugünkü küresel ısınma, pandemi işte gibi hadiselerde veya işte Afrika'ya ilaç götürelim projelerinde olduğu gibi bir kısmı bunu reklam veya bir kısmı ekonomik finans canlandırması vesilesi görüyor. Bir kısmı hakikaten halis niyetlerle hareket ediyor. Tarih boyu insan hakları için mücadele edenlerin de öyleydi. Mesela köleliğin kaldırılması için İngiltere'de 19. asrın başında muazzam bir cereyan vardı. Bu cereyanın başında filozoflar vardı. Filozoflar diyordu ki ne demek bir insan nasıl bir başkasına köle olur? Ama bunu destekleyen çok büyük kesimler vardı. Bu kesimler ise buna çok takılmıyorlardı. Onlar diyorlardı ki köle beslemek çok maliyetli. Hmm. Sanayi devrimine geçtik. Boğaz tokluğunu işçi çalıştırmaktansa biz niye ailesiyle bir köle besleyelim? Bunun için köleliğin kaldırılmasına destek verdiler. Köleliğin kaldırılması Adam Smith'in bir teklifiydi.
Yani açalım biraz o zaman daha iyi anlayabilmek için. Bir köleliği ailesiyle birlikte besleyip bir kişi çalıştıracağına...
Evet.
...ben her birini sistemin içinde çalışana çevirip boğaz toplumuna çalıştırabilirim.
Yaşadığı kadar yaşar, çalışabildiği kadar çalışır, çalışmadan sonra istersen ölsün gebersin umurumda değil. Boğaz toplu kadar. Yani Charles Dickens romanları okuyanlar Kraliçe Victoria zamanında İngiltere'de o muazzam sanayiyi canlandıran işçilerin o şehirlerin varoşlarında hayvanların bile yaşayamayacağı bir ortamda boğaz tokluğunda yaşadıklarını bilirler. Romanlarda okurlar. En azından hani şeyi araştırmamış olsalar bile tarihi hakikatleri. Ondan önce neydi? Köleler çiftliklerde, konaklarda müreffeh bir hayat yaşıyorlardı. Efendileri.
Şimdi tabii kavram olarak baktığınızda köleyim ben hissiyatı.
Evet.
Tabii ki özgürüm hissiyle aynı tutulamaz. Evet. Ama yaşam standardı olarak baktığınızda. Evet. Ama peki ama yine başka bir konuya geçiyoruz. Köleler de şiddete maruz kalıyorlar.
Kalıyor doğru. İşçiler kalmıyor.
Onlar
normal insanlar kalmıyor. Yani bu şiddete maruz kalmak bir psikopatlık tezahürüdür. Bilakis insanlar kölelerini hoş tutuyorlar. Niçin? Çünkü kölesi onun malı. Mümkün mertebe bunu incitmemeye çalışıyor ama psikopat insan kendi karısını, çocuğunu, annesini babasını döven veya onlara şiddet gösteren bir insandan kölesine şefkatle davranması beklenmez. Bu ayrı bir kategoridir. Yani prensip kölelerin her zaman kötü muamele görmesi değil. Amerika'da evet, çünkü Amerika'da plantasyonlarda o kadar çok köle var ki, yani ölmüş ölmemiş çok umurlarında değil çünkü köle fiyatları çok düşük. Ama normal orta çağ, yeni çağ hayatında böyle değil. Kölesine hayvanına baktığı gibi çocuğundan bile daha iyi bakıyor. Çünkü benim malım diyor. Yani ekonomik bir kıymeti var kölenin. Köleyi canlı tutması lazım. İcabında satacak, para kazanacak.
Bunları konuşmak çok baktığınızda insani olarak
21. asırda öyle ama bu biz tarihten bahsediyoruz. Yani bir de ortada bir gerçekler var. Ne olursa olsun yani bir sloganlar ve vitrin var. Bir de arkada olup bitenler var. Neyse biz mevzumuzu atmayalım.
Evet, tekrar lütfen.
Yani demokrasinin İngiltere'de geliştiğini biliyoruz. Fransa da ona biraz katılmış. Onun dışındaki Avrupa ülkeleri hiçbirisinin ne İngiltere ne Fransa kadar, ama onlarda da demokrasi kurulmuş, yerleşmiş. Her Avrupa devletinde değil, Avrupa'nın yarısında demokratik bir ortam varsa yarısında yok. Demokratik ortam olanlarda da İngiltere dışındakilerin hepsinde güdümlü bir demokrasi var. Yani görünüşte partiler var ama tek parti iktidarı var veya devlet başkanının otoritesi var veya ordunun otoritesi var ama görünüşte seçimler yapılıyor. Bunları da bilmek lazım. Yani 19. asır demokrasinin altın çağı değildir. Rusya'da falan zaten böyle bir şey yok. Prusya'da falan zaten böyle bir şey yok. Balkan ülkelerinde zaten böyle bir şey yok. Peki Osmanlı Devleti bu işte nerede? Avrupa'da bu işler olurken, demokrasi hareketleri olurken Osmanlı Devleti bundan geri kalmadı. Ve çok eski bir tarihte 1840 yılında Sultan Abdülmecid'in saltanatının ikinci senesinde Osmanlı Devleti demokrasiye geçti. Bu demokrasi mahalli demokrasiydi. Ki bence de demokrasinin en tatlı tarafıdır. Çünkü bütün vilayetlerde halk bir meclis seçiyor. Bunlara taşra meclisi deniyor. Bu taşra meclisleri o eyaletin nasıl idare edileceğini, asayişini, efendim iaşesini, imar işlerini, marif işlerini, sıhhiye işlerini bunları görüşüyor ve kararlar alıyor. Çok enteresan meclisler bunlar. Bu meclislerde bir mansup azalar var. Yani işte kaymakam, vali gibi, polis müdürü gibi, Şeyhülislam gibi ve oradaki dini liderler gibi. Hangi dinler varsa onların patrikleri, psikoposları katılıyor. Bunun dışında halktan oraya azalar intihap ediliyor, seçiliyor. Bu azalar halk tarafından seçiliyor. Yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim. Bunun da altını çizmek istiyorum. Osmanlı Devleti'nin tabii nüfusunun yarısı gayrimüslim. Ama Avrupa'da mesela ötekilerin yaşadığı ülkelerde, mesela Rusya'da, Avusturya, Macaristan'da, Fransa'da, o ötekilerin öyle parlamentoya girmek, mahalli meclislere girmek, efendim memur olmak, bakan olmak gibi bir lüksleri yok.
Bu İslamiyet'in getirdiği bir hak mı?
İslamiyet'in getirdiği bir hak, evet. Evet. Yani sizin verdiğiniz, yani bir iç hukuk düzenlemesi. Yani hükümdarın verdiği bir ihsan değil. Veya mücadeleyle elde edilmiş bir hak değil. Veya dış güçlerin empozesi değil. İslamiyet, Müslümanlarla gayrimüslimliği kanun önünde eşit tutmayı emrediyor. Kanun önünde eşittirler. Aynı
İslam
haklara sahiptirler.
İslam devleti olduğu için Osmanlı İmparatorluğu.
Bundan dolayı yapıyor. Bunu da altını çizmek lazım yani. Bunu bilmek lazım. Evet, tarihte bu her zaman böyle ahenkli gitmiyor. Bazen gayrimüslimlere baskı yapıldığı olmuştur, ayrımcılık yapıldığı olmuştur. Ama bu bir devlet politikası değildir. Bunun altını çizmek
ama
isterim.
Ama bu ötekileştirme bazen Müslüman nüfusun az olduğu semtlerde Müslümanlara
tabii,
da yapılmıştır.
O da var, tabii aynısı. Yani insan aynı.
Çoğunluğun azınlığı kendine
için
benzetme, evet, ya da ötekileştirme.
Evet, ötekileştirme. Bu aynısını onlar da orada yapmaktadırlar. Hı. Doğru, bu insanların psikolojisinde var. Ama bu bir devlet politikası veya cemiyetin karakteri değil. Onun altını çizmek lazım. Sonradan devlet politikası olmuş bir ara. İttihat ve Terakki zamanında, ama o zaman böyle bir politika yok. Şimdi bu enteresan, bu taşra meclisleri belki çok muazzam gücü olan, nüfuzu olan meclisler değil ama 1840 yılında gayrimüslimlerin de eşit olarak, müsavi olarak temsil edildiği bir meclisin bulunması, Osmanlı İmparatorluğu gibi Avrupalıların şark dediği, hasta adam dediği, hasta adam biraz sonra diyecekler ama dudak büktüğü bir cemiyette bence çok önemlidir. Yani günümüzdeki bizim cemiyetimizin geldiği demokrasi tecrübesinde de bu 1840'tan itibaren yaşanan tecrübelerin önemi var.
Bir de demokratik anlamda en büyük memnuniyet biraz önce söylediğiniz gibi aslında yerel yönetimlerde. Çünkü siz onun aldığı kurala, onun yaptığı hizmete birebir dokunuyorsunuz.
Evet, bir de her eyaletin ihtiyaçları, öncelik sırası farklı olabiliyor. Siz merkezden idare ettiğiniz zaman bunları çok fazla göremeyebiliyorsunuz. Bunlara çok fazla karar veremeyebiliyorsunuz. Her ne kadar taşra milletvekilleri sizin merkezinizde bulunsa bile çok zaman dile getiremeyebiliyorlar. Onun için bu taşra meclislerinin böyle bir ehemmiyeti var. Şimdi tabii 1840'dan 1876'ya kadar bu taşra meclisleri devam etmiş ve Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar devam etmiş. 1876 Osmanlı Devleti'nde bir kırılma devresidir. her manada demokrasiye geçilen bir devlet. 1876 Avrupa ülkelerinin çoğunda henüz daha demokrasi telaffuz bile edilemezken baskı rejimleri sebebiyle Osmanlı Devleti'nde bir demokrasi var. Ama şöyle bir durum var tabii. Bütün ülkelerde, İran'da buna dahil, Rusya'da buna dahil bir sancı içinde. Yani demokratik talepler var. Gerek münevverler arasında, gerek işçi sınıfı teşekkül ediyor. Gerek dış baskı yani ve azınlıklar yani ötekilerden bir baskı var. Yani insanlar artık tek kişinin veya tek bir grubun veya bir partinin hakimiyetini istemiyor. Kendileri de ileride söz sahibi olmak istiyorlar. Bu mücadeleyi de inkar etmemek lazım. Yani Osmanlı Devleti'nde var, diğerlerinde. Diğerlerinde de bu sancı yaşanıyor. Nitekim İran'da parlamento açılacaktır daha sonra ama Osmanlı'dan sonra. Rusya'da açılacaktır, Balkan ülkelerinin hepsinde açılacaktır. Ama hepsi Osmanlı Devleti'nden sonradır. 1876'da hadiseler malumdur. Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, Sultan 5. Murad'ın tahttan indirilmesi ve bir kanun esası, anayasa ve parlamento sözü veren Şehzade Abdülhamit Efendi'nin 2. Sultan Abdülhamit adıyla tahta çıkarıldığı tarih. Yani aynı yıl 3 padişah görmüş Osmanlı Devleti. Bu hadisede tabii ki Osmanlı münevverlerini, Namık Kemaller, Recaizade Ekremler, Ebu Ziya Tevfikler, işte Agi Efendiler gibi, Ziya Paşa gibi genç Osmanlılar, Jön Türkler diye bilinen Jön Türklerin ilk kısmını teşkil ediyor. Kişilerin İngiltere ve Fransa'ya olan hayranlıkları, onlarda parlamento var, bizde niye yok, bizde de parlamento olsun, padişahın salahiyetleri tahdit edilsin, hükümetin salahiyetleri tahdit edilsin şeklindeki neşriyatının propagandasında büyük bir rolü vardır. Peki bu insanlar hakikaten demokrat mıdır? Burası söz götürür. Bu insanlar yaşantılarına ve başka fikirlerine baktığımız zaman çok da demokrat insanlar değiller. Bunlar sadece politikada söz sahibi olmak isteyen insanlar. Yani biraz da biz okumuş insanlarız.
Evet. Ve gündem belirlemek.
Evet, biz okumuş insanlarız. Biz niçin devlet idaresine söz sahibi değiliz? Yaşlı başlı artık kanı çekilmiş adamlar memleketi idare ediyor. Dünya değişiyor diyen kişilerdi. Heyecanlı gençlerdi. Ve bunun neticesinde 1876'da bir kaçınılmaz bir... Mithat Paşa mesela, o da öyle. Mithat Paşa İngiliz demokrasisine hayrandı. Osmanlı Devleti'nin bir demokrasi olmasını istiyordu. Fakat gelin görün ki Mithat Paşa da otokrat bir insandı. Yani Osmanlı Devleti parlamentolu olsun, seçim yapılsın, kanun esası olsun ama gene ben idare edeyim. Çünkü her şeyin en iyisini ben biliyorum diyordu. Yani bunları da inkar etmemek lazım. Parlamento toplandı 1876'da. 130 kişi zannediyorum. 80 tane Müslüman, 50 tane gayrimüslim mebus var. Bu da enteresandır. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nda tamam nüfusun yarıya yakını, belki yarısı gayrimüslim olan bir yerde bu normal. 80 mebus Müslüman, 50 mebus gayrimüslim. Bu gene az bir sayı değil. Hı hı. Az bir sayıdır. Çünkü sonra giderek düşecektir. İttihat ve Terakki zamanında düşecektir. Cumhuriyetlerinde hiçe inecektir. Gayrimüslim namzetler.
Halbuki nüfus tabii evet bir kısmı mübadeleyle gitmiş olmasına rağmen ciddi bir nüfus
var. Hala ciddi nüfus var. Ve diyeceksiniz ki canım bunlar girmemişler. Girmemiş değiller. Bunlar sokulmamışlar.
Girememişler.
Yani, girememişler. Evet aynen öyle. 1876 meclisi çok renkli bir meclistir. Cemiyetin her kesiminden insanın bulunduğu bir meclistir. Çok rahat münakaşaların yapıldığı bir meclistir. Mesela bu şaşırtıcıdır. O zamana kadar Osmanlı Devleti'nde olmayan bir zemin. Siyasi münakaşa zemini. Bakıyorsunuz 1876 parlamentosu 2 yıl vazife yapmış. Fevkalade hareketli, canlı, ateşli siyasi mevzuları, sosyal mevzuları münakaşa ediyor, gündeme getiriyor. Bu çok şaşırtıcıdır yani Osmanlı.
Aldığı böyle dikkat çekici bir
karar. Hayır, kararlar. Yani o zamanki kanunları tartışmalı ama geçmemiş ama yani o zamanki mevzuat onlar tarafından çıkarılmıştır. Tabii uğursuz da bir rol oynamıştır bu parlamento. Parlamentonun suçu değil ama parlamento buna alet olmuştur. Hükümet, o zamanki hükümet her ne kadar Sultan Abdülhamit başta ise de iktidar tamamen darbeyi yapanlar. Yani Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenlerin elinde ve bunların başında Mithat Paşa var. Mithat Paşa'nın rolüyle Osmanlı Devleti çok felaketli bir harbe girdi. Osmanlı-Rus Savaşı 1877-78 feci bir mağlubiyete uğradı. Bu mağlubiyet parlamentonun da sonunu getirdi. Demokrasinin de inkıtaya, kesintiye uğramasına sebebiyet verdi. Sultan Abdülhamit kanun esası anayasadaki hakkını kullanarak meclisi feshetti. Fakat anayasadaki boşluktan istifade ederek seçimleri yapmadı. 30 sene Osmanlı ülkesinde seçim yapılmadı. Parlamento toplanmadı. Yani 2 yıl süren demokrasi macerası askıya alındı. Askıya alındı diyorum çünkü anayasa hala yürürlüktedir. Anayasa kaldırılmadı. Hiçbir zaman kaldırıldığı telaffuz edilmedi. Yani her an sanki parlamento tekrar toplanacakmış gibi devam etti. 1908 yılında Rumeli'deki subayların ayaklanmasıyla tekrar parlamento toplandı. Biz buna ikinci meşrutiyet diyoruz. Artık bu ikinci meşrutiyet birinci meşrutiyetten çok farklı. Her cihetle farklı. Parlamento farklı, parlamentonun fonksiyonu farklı, rejim farklı, kanun esası farklı, padişah farklı. Osmanlı Devleti adeta başka bir rejime, siyasi rejime geçmiş gibidir bu seçimler sayesinde.
Kısa bir aradan sonra detayları konuşalım. Doktor Ekrem Burra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Yeni bir dönem, İttihat ve Terakki, yeni meclis, yeni bir adeta yeni bir rejim dediniz.
Evet.
İkinci meşrutiyet dönemi için neden?
1908 yılında Rumeli'deki İttihat ve Terakki, gizli bir parti bu, siyasi parti, subaylar ayaklandılar ve Sultan Abdülhamit tekrar parlamentoyu toplantıya çağırdı. Seçimler yapıldı, parlamento toplandı. 280 milletvekilinin mebus deniyordu o zaman. Mebus gönderilen demektir. Gönderilen, halkın görevlendirip gönderdiği daha hoş bir tabirdir vekilinden belki. 280 milletvekili, bunun 50 tanesi gayrimüslim. Yani nüfusun neredeyse 5'te birinden azıdır. Halbuki 1876 meclisinde 3'te birinden fazlasıydı gayrimüslim milletvekili.
%40'ı hemen hemen değil mi?
%40'ıydı hemen hemen. Şimdi bu meclis insanları çok ümitlendirdi. İttihat ve Terakki, yani bu parlamentonun tekrar açılmasına sebebiyet verdi. Ama tabii iktidarı da eline aldı gizli gizliden, yavaş yavaş. Henüz daha ortada yok. Şimdi bu seçimler enteresan. Diğer seçimler de öyle. Kimler rey verebiliyor? Öyle herkes rey veremiyor. Yani Avrupa'da da bu böyle. Demokrasilerde her halkın bütün kesimleri rey veremiyor. Bir kere rey verebilmeniz için mülk sahibi olmanız lazım. Mülkünüz olması lazım. Ev, tarla, belli bir kıymette mülkünüz olması lazım. İki, veya belli bir nispette vergi veriyor olmanız lazım devlete. Üçüncüsü, erkek olmanız lazım. Hmm. İngiltere'de de bu böyle, Fransa'da da bu böyle.
O dönemde dünyanın her yerinde kadın için...
Kadınlara rey hakkı yok. Zaten bu da ayrı bir meseledir. Subrajetler kadınlara da rey hakkı verilmesi için İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da muazzam mücadeleler yaptılar. Feminist kadınlar ve 1930'larda bütün dünyada hemen hemen Türkiye'de dahil olmak üzere kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi. Bazı memleketlerde aristokratların birden fazla rey hakkı var. Rütbesine göre 2, 3, 4 bey. Şimdi mesela
ne kadar yukarıdaysanız.
Evet, fazla rey alma hakkınız var. Şimdi mesela bazıları diyor ya dağdaki çoban da benim reyim bir mi? Aslında ben bunu söyleyene baktığım zaman dağdaki çobanın ondan aslında daha sağlıklı düşünebileceğini de bazen düşünmüyor değilim yani. Öyle insanlar var ki kendilerini çok yüksek görüyorlar. Halbuki bilgileri falan yok. Sadece sosyal pozisyonları parlak.
Genel anlamda ama, baktığınızda ama eskiden de bu düşünce yaygındı.
Ama tabii haklılık var. Şöyle ki, demokrasiyi tenkit edenler ne diyorlar? Aristo, Sokrat. Şimdi demokrasi yani devleti idare edecek olan mekanizmayı seçmek. Çok mühim bir şey bu. Hı hı. Çok mühim. Bunu hiçbir siyasi bilgisi, tecrübesi olmamış, sağlam ve selim düşünüp düşünmediği bilinmeyen insanların seçmesini bırakmak diyor. Çok tehlikeli bir şey.
Şimdi neye benziyor biliyor musunuz? Aslında benim kafamdaki yaklaşımı söyleyeyim. Mesela çiftçisiniz. Tarımı sizden daha iyi bilen, neyin ne zaman ekileceğini, nasıl bakılacağını, ne zaman toplanacağını ve saklanacağını bilen yoktur.
Yoktur,
ben yapmak istesem yapamam. Benim işimi de o benim kadar iyi yapamaz. Siyaset de bir işse eğer, onun doğru yapılıp yapılmadığını anlayacak insanlar tarafından seçilmesi çok da akla aykırı gelmiyor.
Değil.
Ama baktığınızda, işte programın başında söylediğim o sandığın feraseti kavramı var ya.
Ama
belki
işte
biraz onunla açıklamak lazım.
Haklısınız ama şimdi şöyle bir durum var. Atina demokrasisini tenkit edenler, yani Aristos gibi, Eflatun gibi, Sokrat gibi kişiler diyordu ki demokrasi iyi bir şey değil. Demokrasi demagojiye dönüşüyor. Hı. Demagoji başkasının adına konuşanlar demek. Şimdi Atina'da halk meclisleri toplanırdı Bule adıyla. Bütün halk orada meseleyi anlayacak insanlar değil ki. Belli kişiler halkı yönlendirir ve onların adına çıkar konuşurdu. Bunlara demagog derler, herkesin adına konuşan. Zamanda artık halkın hiçbir sözü, amigo gibi bunlar, kaldırın, indirin, bu şeye oy verin, vermeyin diyorlardı. Ne oluyordu? Demagogların dediği oluyordu, halkın dediği değil. Ve onlar isterlerse halkı çok güzel yönlendiriyorlardı. Çünkü meslekleri buydu. Şimdi demokrasinin en büyük dezavantajı budur. Bu bugün de böyle, basın, baskı grupları. Sandığı ferasetçiler şunu kastediyorlar. Yani
ne olursa olsun, ne olursa propaganda sözü nasıl devam ederse evet, etsin.
Halk diyor, halk öyle veya böyle şeyin içinde, hayatın içinde serbest propaganda var. Herkes kendini rahatça ifade edebiliyor. Basın hürriyeti tam, insanlar iyi kötü. Yani insanların çoğu aptal değil ya. İnsanların çoğu bakıyorlar ve bunların içinde en azından ehvenini seçebiliyorlar. Birkaç tane fire verse bile, %10 fire verse bile geri kalanı sağlıklı bir neticeye götürür diyenler de var. Ama bu bir tesadüfe kalmış. Hele zamanımız gibi bundan 50 sene, ya zamanımız derken ben son 50 seneyi kastediyorum. Basının çok güçlü olduğu, insanlara propagandanın çok güçlü olduğu, yönlendirmenin çok kolay olduğu bir zamanda insanları istediğiniz gibi yönlendirip istediğiniz gibi netice almayı gayet iyi becerebilirsiniz. Bunu hatta İttihat ve Terakki bile o zaman yaptı, yapmaya çalıştı. Yani tekrar şunu şeye gelelim ki herkesin rey verme hakkı yok. Bir kere bunu bilelim. Bu Türk Osmanlı Devleti'nde de yok. Bu Avrupa'da da böyle. 1908 seçimlerinde çok hareketli bir parlamento. Ama bu parlamento seçimlerden bahsediyoruz. Parlamentodan niye bahsedelim? İki turludur. Onu da söyleyelim. Her 50 bin kişiye bir milletvekili mebus düşüyor. Mebus diyelim o zaman için. 500 kişi, her 500 kişi müntehib-i sanileri seçiyor, ikinci seçmenleri. Onlar da milletvekilini seçiyor.
Aslında kademeli.
İki kademeli. Hı-hı. Bugün Amerika başkanlık seçiminde olduğu gibi. İki kademeli seçim var. Bu 1945'e kadar böyleydi. Yani halk doğrudan seçmiyor.
Hı-hı. Siz dolaylı seçimler.
Evet, delegeleri seçiyorsunuz. Delege diyelim buna. Delege değil, müntehib-i
sanileri. Onlar da sizin adınıza.
Sizin adınıza milletvekili. Yani siz istediğiniz adam. Zaten o ayarlanmış bir projedir önceden. Bunu seçiyor. 1900 seçimleri böyle. İddiat ve Terakki giderek o hüsnü niyetini veya en azından gösterdiği temiz şeyi göstermekten çekindi artık. Uzaklaştı. Diktatörlüğe yöneldi. Çünkü o istiyordu ki ben idare edeyim. Muhalefete tahammül edemedi. Muhalifler ortaya çıktılar. Daha ilk başında biliyorsunuz muhalif gazetecileri öldürttü. Muhalifelerini tepeledi. 1912 seçimlerine gelindiği zaman seçimler artık İddiat ve Terakki'nin kontrolünde. Muhalifler var. İtilafçılar. Bunlar liberal. Bunlar da ilerici, gerici falan değiller. Hatta Sosyalist Parti var, İşçi Partisi var, Ahrar Partisi var, Mutedil Parti var. Ama bunlar muhalifler İttihat ve Terakki'ye. Baktık İttihat ve Terakki papuç pahalı. Her sandığın başına eli sopalı bir fedaisini koydu.
Sopalı
İttihat
seçimi.
Ve Terakki çok güçlü bir teşkilat kurmuştu. Ve bu seçimlerde eğer İttihat ve Terakki namzetlerine rey verilmiyorsa bakıyorlardı o şeye. Sopayı adamın kafasına indiriyordu.
Bu bir alışkanlık oldu bu sopalı sonra.
Bu seçime sopalı seçim dendi ve ondan sonra bu tür seçimlere hep yani iktidarın kontrolü altındaki seçimlere sopalı seçimler dendi. Hatta, bayağı insanlar dayak yedi. Mesela tabii, Rıza tabii. Tevfik, meşhur şair Rıza Tevfik hastaneye kaldırıldı yediği sopalardan. Bu seçimde.
Anadolu'da da öyle.
Tabii Anadolu'da da. Hadiseler çıktı.
Evet.
Edirne'de, Eskişehir'de, pek çok yerde 1912 seçimlerinde halk ciddiye aldı demokrasiyi. Yani herhalde hakikaten seçim var dedi. Halbuki İttihat ve Terakki buna fırsat verir mi? Arkasından istemediği adaylar girdiği için meclisi feshettirdi. Bir hükümet buhranı çıkarttı. Tekrar seçim yaptırdı. Buraya tamamen kendi adamlarını, kendi adamı zannettiği kişileri soktu. Sonra da zaten biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nda parlamentonun rolü neredeyse sıfıra indi. Artık hiçbir kanun yapamıyor. Hı hı. Nadiren toplanıyor savaş bahanesiyle. Ve 1918'de savaş kaybedilince padişah parlamentoyu feshetti gayet normal olarak. Yeniden seçimler yapılması iktiza etti. Bu seçimler de enteresandır. Tam bu arada mütareke imzalandı. Savaş bitti. Osmanlı Devleti için kötü günler başladı. Ama seçim yapılması lazım. Şimdi seçim nasıl yapılacak? Savaşı kaybetmişsiniz. Savaşı kaybedilmesine sebep olan fırka iktidardan düşmüş ama her yerde hala çok güçlü ve iktidarı tekrar ele almak istiyor ve Anadolu'da tekrar iktidarı kurmak istiyor. Böyle bir ortam, belli yerler işgal edilmiş müttefikler tarafından, kritik yerler. Nasıl seçim yapılacak? İşte bu arada biliyorsunuz Ankara Hareketi ortaya çıktı. Erzurum'da toplanan bir kongre ki bunun Atatürk'le hiç alakası yok. Atatürk Anadolu'ya daha önce de anlatmıştık. Karadeniz bölgesindeki bir takım asayişsizlik hareketlerini teftiş etmek üzere gönderildi. Bu arada Erzurum'da Kazım Karabekir'in organize ettiğini söylediği bir toplantı var. Bu toplantı Ermenilerin, kovulan Ermenilerin tekrar Doğu Anadolu'ya gelmesini engellemek için ve bundan sonra burada bir otonom muhtar Ermenistan kurulmasını engellemek için toplanmış bir kongredir. Mahalli bir kongredir. Atatürk bu kongreye katıldı ve bu kongreyi bir fırsat olarak gördü. Bu kongrenin yardımıyla Sivas'ta bir kongre yaptı. Bu aslında çok basit 3-5 kişinin toplandığı birer kongredir. Yani bütün Anadolu'nun...
Yani zaten Erzurum Kongresi'ne davet edildi diye davet geçiyor edildi. Tarih.
Evet, davet edildi. Sivas Kongresi'ni o topladı. Hı hı. Sivas Kongresi'ne Erzurum Kongresi'ne katılanlardan 3-5 kişi, sağdan soldan gelen 3-5 kişi toplandı. Yani 15-20 kişinin toplandığı bir toplantıydı. Bir lisenin salonunda yapılmış bir toplantı. Atatürk orada heyeti temsiliye kurdu. Biz artık ayrı bir hükümetiz. Madem ki İstanbul hükümeti...
Sayı az olabilir ama konuşulanlar...
Güç evet. meselesi, güç bende artık. Ve muazzam bir siyasetle bütün vilayetleri... Çünkü bütün vilayetlerde de İttihat ve Terakki'nin eski adamları, vali, ordu komutanı... Bunlarla organize olarak arkadaşlar iktidarı ele alıyoruz. Ama bu artık İttihat ve Terakki iktidarı değildir. Bizim iktidarımızdır. Biz de zaten İttihat ve Terakki zamanında...
Zaten daha önce de İttihat ve Terakki'den
ayrılmıştık, istiskal edilmiştik, aşağılanmıştık, ikinci planda kalmıştık. Şimdi bizim günümüz geldi. Memlekette işgal altında bu bir fırsat. Yeni bir hükümet kurduk dedi. İstanbul hükümeti şaşa kaldı. Şimdi seçimler yapılacak. İstanbul'da parlamento toplanacak. 1919 yılı geldi. Bu hareket, Ankara hareketi diyor ki Anadolu'da olsun parlamento diyorlar ki olmaz. Başşehir İstanbul. Eğer Anadolu toplanırsa İstanbul elden gider. Avrupalılar der ki zaten biz İstanbul istemiyoruz. Zaten İngilizlerin şöyle bir planı var. Saltanatı kaldıralım. Bunu millet bilmez ama bu kitaplara geçmiş. Halifelik kalsın. Halife de Konya'ya veya Bursa'ya gitsin. İstanbul açık şehir olsun. Gene o Türklerin elinde kalsın.
Hı, yani yönetim olarak Türklerde görünsün ama açık şehir,
açık şehir olsun.
Ne demek Boğazlar. Açık şehir? Evet, Boğazlar rahat kullanılsın.
Siz, sizin sınırlarınız içinde ama siz orayı bize. Yönetemiyorsunuz. Orayı ayrı bir, zaten Lozan'da da bu böyleydi. Lozan'ı da bilmez insanlar. Lozan Anlaşması'nda İstanbul açık şehirdi. Aynı Sevda Anlaşması olduğu
gizli,
gibi.
Gizli maddesi diye ifade ettikleri değil şey aslında, değil. Açık ama budur
açık
yani.
Açık bir madde. Boğazları, açık şehir İstanbul. Hatta ayrı bir bayrağı vardı. Dediler ki Türkleri rencide etmemek için bu bayrağı çekmiyoruz dediler. Boğazlarda Türkiye hükümetinin hiçbir rolü yoktu. Hatta Atatürk bile emniyet sebebiyle 1927 yılına kadar İstanbul'a gitmedi. Açık şehir çünkü İstanbul. Ankara'nın başşehir olmasının sebebi budur. Neyse bu ayrı bir mevzu zaten belki de konuştuk. Şimdi... Seçimler İstanbul'da yapıldı. Parlamento İstanbul'da toplandı. Bu parlamento seçimleri de sopalı seçimler gibiydi. Ankara hareketinin istediği namzetler buraya girdi.
Sadece. Çünkü bir amacı vardı.
Çünkü bir amacı vardı. Evet. Bu parlamentoda toplananların tamamı Ankara'nın istediği kişilerdi ve büyük bir kısmı eski iddiaçılardı. İstanbul hükümeti bundan fevkalade rahatsız oldu. Eyvah dedi. Şimdi bu parlamento öyle şeyler yapacak ki İngilizler bizim başımıza boza pişirecek. Ama dedikleri
şimdi,
de oldu.
Peki bir şey soracağım. Şimdi bu kadar korkmak mı doğru? Yoksa korkunun ecele faydası yok diye.
Sonradan öyle dediler zaten. Hmm. 1920'den itibaren yani engellemeye çalıştı biliyorsunuz İstanbul. Bu Ankara'daki, Anadolu'daki hareketi engellemeye çalıştı. Bunu niye engellemeye çalıştı? Asla hain olduğu için değil. Bir padişah için ve hükümet için hainlik mevzu bahis olamaz. Bunun daha iyi olduğunu düşündüğü için. Bunun zararlı olduğundan
İşgallerin
korktuğu için.
İşgallerin önüne geçmek evet, için aslında değil mi?
Kurtarabildiğimizi kurtaralım. Adamlar zaten bize ceza kesmişler. Siz savaşa girdiniz diye. Bir de tutup savaşı devam ettirerek bunları tahrik etmeyelim ki dedikleri de haklı çıktı. Yunanlılar Ankara'ya kadar geldiler. Normalde Yunanlılar İzmir'den öteye geçmeyeceklerdi. Anadolu hareketi sebebiyle bu işgaller oldu. Bunu da bir söylemek lazım. Neticede parlamento toplandı. Anadolu'nun istediği adaylar ve Misak-ı Milli'yi ilan edince İngilizlerin tahrikine sebep oldu. Zaten bunun için toplanmıştı bu parlamento. Yani Ankara'da toplanmasını istiyordu Atatürk. Büyük bir stratejisti. Ve parlamento feshedildi. Kendini feshetti daha doğrusu. Ve Anadolu'da yeni bir meclis toplandı 1920-23 Nisan'da. Bu meclis seçimleri de zannettiğiniz gibi umumi seçim değildir. 1920 meclisine gelenler Anadolu'daki her şehirde bulunan Müdafaa Hukuk Cemiyeti, yani o zamanki CHP'nin seçtiği adaylardır. Oradaki 5-10 kişi var Van'da Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin heyeti. Kimi yollayalım? 5 tane şey göndereceğiz. Eski müftü uyumlu adam, onu gönderelim. Şerif Bey var, buğday tüccarı, onu gönderelim. Emekli mütakaat albay, o da iyidir, onu gönderelim. Bunları gönderdiler.
Yani, o da iyidirden kastı, da iyidir. Uyumludur.
Uyumludur. Dolayısıyla 1920 meclisindeki milletvekilleri seçimle gelmediler. Genel seçimle gelmediler. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin seçtiği kişilerden oldu. Ama tabii bunların içinde çok ciddi muhalifler çıktı. Yani bu uyumlu dediğiniz adamlar bile icabında Mustafa Kemal Paşa'ya muhalefet ettiler.
Zaman zaman sesler yükseldi.
Ve mecliste bir ikinci grup adıyla bir muhalefet partisi teşekkür etti. Bu parti Enverciydi. Enver'in dönüp her şeyi başa almasını istiyordu. Bunlar ilericiydi, moderndiler, gerici falan değildiler. Padişahçı değildiler, şeriatçı değildiler. Ali Şükrü Bey bunların lideriydi. Öldürüldü zaten Ali Şükrü Bey biliyorsunuz. Bir de öyle bir silahşı cinayet var. Atatürk bu meclisten yıldı. Ve 1923'te seçimlerin yenilenmesine karar
zaten
verdi.
Zaten kilitlendi.
Evet, kilitledi. Önce kendi kilitledi. Siyasi bir kriz çıkardı. Arkasından 24'te yapılması gereken seçimleri 1923'e aldı. Ancak bu seçimler artık İbrahim Hakkı Sevi'ye Atatürk'ün dediği gibi... İsmail demiş, İsmail Hakkı Sevi. Kız gibi bir meclis istiyorum. Yıldım bu meclisten demiş. Boyuna muhalefet, boyuna muhalefet.
Hmm.
Kız gibi meclis şu demek. Halk fırkası kurulmuş. Halk fırkası her vilayette oranın nüfusuna göre namzetler tespit ediyor. Bu namzetlere Atatürk bakıyor. Tamam bu olur, bu olmaz, bu olur,
tanıyor
bu olmaz.
Tanıyor mu bireysel olarak?
Soruyor. Tanımadıklarını soruyor mesela. Bu kimdir diyor. Efendim bu vaktiyle Edirne'de mutasarrıftı. Şunun kayınbirader. Hah tamam tanıdım diyor. Bu kalsın diyor. Bu kim? Bilemedim diyor, itimadım yok, bunu çıkarın diyor. Hadi sizin dediğiniz olsun diyor. Mesela bunu anlatıyor hatıratlar, Atatürk'ün yanındakilerin hatıratları. Bu Atatürk'ün aday seçme
böyle olduğunu
anlatıyorlar. Sonunda tamamen
aday
Atatürk'ün...
Aday listeleri böyle belirleniyor.
Böyle belirleniyor. Atatürk'ün halk fırkasının tespit ettiği ve Atatürk'ün tasdik ettiği adaylar 1923'te seçildi. Başka parti yok, muhalefet yok. Yani bunlar seçildi sadece. Bunların içinde tek bir tane muhalif aday vardı. Zeki Bey, Gümüşhane milletvekili, o da bağımsız adaydı. Onu Atatürk telgrafla... Çekilin adaylıktan, sizi biz istemiyoruz dediyse de dinlemedi, girdi ve seçildi. Tek muhalif oydu. Tek muhalif, hatta halifeliğin kaldırmasına da tek muhalif evet. Neden oldu. 1924, 23, 27 seçimleri, 31 seçimleri bunların hepsi artık göstermelik birer seçimdir. Yani adaylar...
Peki biz ne zaman çok partiye geçtik ya da 19, niye geçtik?
1925 senesinde bir muhalefet partisi kuruldu. Daha doğrusu 24'ün sonlarında Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Halk Partisi'nin karşısında. Ankara Hareketi'nin bütün başrol aktörleri... Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Halide Edip adı var... hepsi bu partiye girdiler. Ve bu parti ciddi bir teveccüh görünce biliyorsunuz... Şeyh Said isyanı bahanesiyle, arkasından da İzmir suikastı bahanesiyle bu parti kapatıldı. Türkiye'de parti kurulması yasaklandı. Takrir-i Sükun kanunuyla basın... hürriyeti kaldırıldı. Bu kişiler de mahkemeye verildi. Bir kısmı idama mahkum oldu. Bir kısmı 10 sene hapse.
Ki bunların büyük bir çoğunluğu Kurtuluş Savaşı evet. Öncesinde ve sırasında
büyük
Atatürk'le
yanında olmuş kişilerdi. Hepsi. Hepsi. Ve hepsi inkılapçı ve ilerici kişilerdi. Yani saltanatçı, gerici o zamanki tabirle gerici, mürteci değillerdi. Bunun da altını çizmek lazım. Liberal düşünceli. Ekonomik görüşleri farklıydı. Liberal ve demokrattılar bunlar.
Peki süre azaldığı için hızlı sormak istiyorum. Peki biz dış baskılarla sandığı nasıl
evet, şöyle oldu.
Gündeme getirdik?
35'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi ama erkeklerin bile seçme ve seçilme hakkının olmadığı bir ortamda kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin ne manaya geldiğini ben sizin takdirinize sunuyorum. Yani erkeklerin bile yok.
Erkeklerin bile bazılarının var, bazılarının yok.
Ya tek bir kişinin seçme hakkı var. Yani bu şeyde başkalarının yok. Kimi koyarsa o. Hiç ömründe Muş'u görmemiş biri Muş milletvekili oluyor mesela. Yani bu böyle bir durum var. 1931'de gene bir göstermelik parti kuruldu biliyorsunuz, kapandı. 1945 yılına gelindiğinde savaş bitmiş. Türkiye savaşta kazananların yanında yer almadığı için ve Almanlarla gizli kapaklı ilişki kurduğu için şüpheli vaziyete düşmüş ve kendini
yukarıdan Rusya'nın
korkusundan
tehdidi
var. Korkudan biz sizin yanınızdayız, ne isterseniz yaparız dediler. Amerika'nın içinde bulunduğu blokta biz demokrat bloğuz, demokrasiye geçmenizi istiyoruz. Yoksa size yardım etmeyiz, sizi hasım kabul ederiz dedi. Türk hükümeti hemen Almanya'ya savaş ilan etti. Arkasından çok partili rejime geçti. Yoksa İsmet İnönü'nün demokrasiye bağlı, demokrasiyi seven birisi olduğundan değil. Hemen bir parti kuruldu, Demokrat Parti. Bu parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmıştır. Yalnız bir muvazaa partisi değildir. Kuranlar, Celal Bayar, Adnan Menderes vesaire... liberal idiler ekonomik olarak.
Ama CHP'nin içinden.
CHP'nin içinden. Çünkü o zaman başka parti yok.
Evet, siyaset yani, yapabilecekleri başka yer yok.
CHP parti içi muhalefeti tercih ediyordu. Diyordu ki muhalefet bizim içimizde kalsın, konuşalım, onları evet, ikna evet. ederiz.
Gerekirse, bu
gerekirse farklı rey versinler ama bizim kontrolümüzde olsunlar. Hatta tercihli aday şeyi bile koydular. 1946 seçimleri sopalı seçimlerdir. Açık oy, gizli tasdik. Evet,
bu Türkiye siyasi hayatına girmiş
bir kavram. Bir karalekedir maalesef. Ve yine Halk Partisi kazandı ama bu utançla yaşayamadılar. 50'de, 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti ezici bir ekseriyetle iktidara geldi. Ve 3 seçimi de kazanarak 1960 ihtilaline gelindi. 60 ihtilalinden sonra tekrar çok partili hayata dönüldü. Nispi çok parti kuruldu. nispi seçim sistemine geçildi. Burada her parti aldığı oy nispetinde mecliste temsil ediliyor. Tabii bu koalisyonlar demek. 79'da boyalı seçim var. Sopalı seçimden boyalı seçime geldik diye o zaman gazeteler yazdı. Parmaklar boyanıyor mükerrer oy kullanılmasın diye. Şimdi tabii artık herkese oy hakkı verildi. Yani kadın erkek, mülk sahibi olsun olmasın, bu da 1945'ten sonraki bir kazanımdır. Ve o zamandan beri seçim maceramız devam ediyor.
Hayırlı olsun diyelim sonuçlar.
İnşallah, inşallah.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.